Ayrım 2. Sayfa 16. Madame Bovary'nin sonundaki harika zehirlenme sahnesi, kitapla değil ecza ile alınan ölümcül zehir, Türk edebiyatında 100 yıl zehirleyecek bir yalın kat gerçekliği bütün dünyaya yaydı. Öyle ki gerçekçiliği abarta abarta gerçekçilikten bizi kurtaran o büyük ve okunması zor kitabı, Ulysses'i James Joyce 60 yıl sonra yayımladığı zaman dünyanın Avrupa dışındaki yerlerinde yaşayıp Avrupa'ya hayranlık duyup bütün doğruların kaynağı olarak gören biz kenardakiler, gerçekçilikten başka hiçbir yazış yolu olamayacağını öylesine inanmıştık ki, kendi geleneklerimizi, yazış ve yazıyla duyuş usullerimizi hızla ve hırsla unutmaya karar vermiştik. Batı medeniyetine kolaydan varma hayalleriyle desteklenen bu hafıza kaybı sonunda tuhaf boyutlara vardı ve Flaubert'ten öğrenilmiş gerçekçi romanın Batı'dan ithal edilmiş sınırlı bir anlatım yolu olduğu unutuldu da, bu tuhaf dünya yerli sanılmaya başlandı. Böylece yalın kat gerçekçilik dışındaki anlatım biçimlerini yerli değil diye eleştiren dar görüşlü, milliyetçi ve mizahtan yoksun bir eleştirmenler kuşağı yetişti. Rabelais'in Gargantua ve Pantagruel'e, Sterne'in Tristram Shandy'si gibi kitaplar daha önceden çevrilip sınırlı edebiyat dünyamızda biraz olsun etkilerini gösterebilmiş olsaydılar, cılız Türk romanı, bu işe bütün hayatını vermiş Orhan size doğruları söyleyince ona kızmamayı öğrenin artık, dar görüşlü, halkçı, milliyetçi, yalın kat gerçekçiliğin sınırlı dünyasında daha az solar, hayatımızın ve düşlerimizin romanlara girmesi gereken karmaşası daha az bastırılırdı. Dünyayı yalın kat gerçekçilikten kurtaran en büyük roman olan Ulysses'te köy kasaba gerçekçiliğini bizde bitirip aynı özgürlük ve büyük şehir duygusunu duyuran Tutunamayanlar da Tristram Shandy'den etkilerle yazılmıştır. Gerçekçiliğin kafesinden çıkan cılız Türk romanı kendi geleneğinin ve hayalinin kanatlarını tak ve uç artık uç. Tutunamayanlar da kahramanın kendi kendine konuşup tartıştığı iç sesinin Ulrich'in Tristram Shandy'nin Yorick'e ne kadar benzediğini ek bilgi olarak veriyorum. Bu kitabın sunuş yazısından bile bu kadar yararlandığını görüp sevinç ve heyecana kapılan ey okur, bu kitabın sağlayacağı asıl faydayı, verdiği özel bilgiyi fısıldayacağım şimdi kulağına. Dikkatle dinle. Üzerinden 6 yıl geçirip kendinin kılmadan sakın kendi fikrin gibi onu başkalarına satmaya kalkma. İşte bu kitabın verdiği asıl bilgi. Bütün büyük efsaneler, dinler, felsefeler bize hayat hakkında büyük ve temel gerçekler öğretir. Bu büyük gerçek, ayrıntılı bir hikayeye de benzediği ve sanıldığından daha da edebi olduğundan ona büyük hikaye diyelim. Roman sanatı, insanın günlük hayatını, serüvenlerini bu büyük hikayeyle çeşitli yollarla ilişkilendirerek anlatır. Bu süreç boyunca da insanı, kafasını büyük hikayeye, olayların özüne, bir amaca, bir odağa takmış olarak gösterir bize. Bu bağlamda tensel zevklere, cinselliğe, yiyip içmeye ya da mesela para kazanmaya fazlaca kafayı takmış birini bir karikatür gibi tek boyutlu bulabiliriz romanlarda. Ama bu büyük hikayeye yönlenmiş kişi, aşk, vatan ya da mesela siyasi amaç için bu büyük hikayenin gölgesi yüzünden tek boyutlu bulunmaz hiç. Don Quixote bir karikatür değil, üç boyutlu insan diye sevilir. Oysa Tristram Shandy'nin bize öğrettiği insanın amacı, kararlılığı, kişiliği, hayatın ne olursa olsun kafasının ve kendi hikayesinin çok daha dağınık olduğudur. Yani büyük hikayelerin kesin varlığı ve gölgesi onlara inanıp inanmamamız hayatımızı onlara benzetmez. Hayatımız tek merkezli, tek odaklı değildir. Kafalarımızın içi ise aslında hiçbir hikayeyi sonuna kadar götürmeyecek kadar çeşitlidir. Hayat da böyledir işte. Hikayesini anlatırken bir konudan diğerine sıçrayan, kendi keyfince aklına gelenleri söyleyiveren Tristram gibi yaşarız hayatımızı. Etkilere açık ruhumuz, bir andan ötekine değişen düşüncelerimiz, bir hikayeyi bitirmeden bir başka şakaya sıçrayan kafamız, çevrenin ve hayatın o beklenmedik rastlantı ve şakalarına uyum gösterir. Büyük hikayelerin yapısına değil, çoğunlukla bir korunma ve sürüklenme duygusuyla böylece an be an yaşadığımız hayatın bir noktasında, mesela ortasında, mesela ölürken ve bu romanda olduğu gibi mesela doğarken hayatın ne olduğunu kendimize sorduğumuzda aklımıza dinlerin, felsefelerin, efsanelerin değil bu kitabın yapısı gelmelidir. Özet, hayat büyük kitaplarda anlatılanlara değil şu elinde tuttuğun kitabı yapısına benzer. Ama dikkat, hayat bu kitabın kendisine değil yapısına benzer. Çünkü bu kitabın kendisi hiçbir şeyi sonuçlandırıp anlatmaz ve anlamlandırmaz aslında. Sonuç, hayatın anlamı değil bir yapısı vardır yalnızca. Bunu zaten biliyorduk, bu yüzden 600 sayfa kitap yazılır mı hiç? Diyorsanız cevabım, bütün büyük romanlar zaten bildiğiniz ama o konuda büyük bir roman yazılmadığı için kabul edemediğimiz gerçekleri göstermek için yazılır. Orhan Pamuk. Laurence Sterne kronolojisi. 1713. 24 Kasım günü İrlanda Clonmel'de Assubay Roger Sterne ile Agnes Sterne'in ilk oğlu ve ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. 1723 ya da 1724. Halifax'te okula gitmek için İrlanda'dan ve ailesinden ayrılır. 9 ya da 10 yaşındadır, bir daha İrlanda'ya ve ailesine dönmeyecektir. 1731. 31 Temmuz günü babası Roger Sterne, Jamaica, Port Antonio'da ölür, Sterne 17 yaşındadır. 1733. Cambridge'de bir akrabasının aracılığıyla atalarından Richard Sterne'in 1634-1644 arası müdürlük yaptığı Jesus College'e burslu öğrenci olarak kaydolur, 19 yaşındadır. 1737. Ocak'ta mezun olur, 6 Mart'ta İngiltere Kilisesi'ne kabul edilir ve St. Ives'de vaiz yardımcısı atanır, 23 yaşındadır. 1738. 18 Şubat günü Yorkshire, Cotton'a vaiz yardımcısı atanır, 20 Ağustos'ta papaz olur ve Sutton-on-the-Forest Piskopos vekilliğinde görevlendirilir, 24 yaşındadır. 1740, lisansüstü MA diploması alır, 26 yaşındadır. 1741, 19 Ocak'ta York Kilisesi'ne bağlı Givendale Kilisesi Vakfı'na kabul olunur. 30 Mart günü Elizabeth Lumley ile evlenir, yeni kurulmakta olan Liberal Parti Whigs için siyasal propaganda metinleri yazar ve North Newbold Kilisesi Vakfı tarafından ödüllendirilir, 27 yaşındadır. 1742, 8 Ocak'ta North Newbold Kilisesi tarafından ödenekli papaz olarak kabul edilir, 28 yaşındadır. 1743, Haziran'da Gentleman's Magazine'de The Unknown World vs. Occasioned by Hearing a Pass Bell, Bilinmeyen Dünya, Bir Cenaze Çanının Anıştırdığı Dizeler adlı şiiri yayınlanır. Sterne 29 yaşındadır. 1744, 14 Mart'ta Sterne ikinci bir geçim mıntıkası tahsis edilir. 30 yaşındadır, Sterne çifti Tyndall çiftliğini satın alır ve 1758'e kadar fazla bir kazanç edinmeksizin işletirler. 1745. 1 Ekim'de Elizabeth Sterne kızı Lydia'yı doğurur. Lydia ertesi gün ölür. Sterne 31 yaşındadır. 1747. Nisan ayında The Case of Elia and the Widow of Zarephath Considered İlyas ve Tiseferatlı Dul Vakası üzerine adlı ve daha sonra York'ta yayımlanacak olan bir hayırseverlik vaazı verir. 1 Aralık'ta hayatta kalacak tek çocuğu olan ikinci kızı doğar, onun da adını Lydia koyarlar, Sterne 34 yaşındadır. 1750, 29 Temmuz günü York Katedrali'nde The Abuses of Conscience, Vicdanın Suistimalleri adlı bir vaaz verir. Vaaz Ağustos'ta York'ta yayımlanır. 1759, Ocak'ta A Political Romance, politik bir romans, York'ta yayımlanır. Aralık'ta Tristram Shandy, 1 ve 2 York'ta yayımlanır. Sterne 46 yaşındadır. 1760, Ocak'ta Tristram Shandy, 1 ve 2 Londra'da satışa çıkar. Bundan böyle 1. ve 2. ciltler dahil Tristram Shandy'nin bütün ciltleri Londra'da yayımlanacaktır. 29 Mart'ta Stern'e Yorkshire Coxwold'da da bir geçim mıntıkası tahsis edilir. Mayıs'ta The Sermons of Mr. Yorick, Bay Yorick'in vaazları 1 ve 2 yayımlanır. 1761. Ocak'ta Tristram Shandy 3 ve 4 yayımlanır. Stern 47 yaşındadır. Aralık'ta Tristram Shandy 5 ve 6 yayımlanır. Stern 48 yaşındadır. 1762. Ocak'ta sağlık nedenleriyle veremdir. Karısı ve kızıyla birlikte Fransa'ya gider. 1764. Mayıs'ta tek başına İngiltere'ye döner. Karısı ve kızı Fransa'da kalmışlardır. Stern Coxwell'da yerleşir. 50 yaşındadır ve sağlık durumu kötüdür. 1765. Ocak'ta Tristram Shandy 7 ve 8 yayımlanır. Ekim'de Stern Fransa ve İtalya'ya gitmek üzere İngiltere'den ayrılır. 1766. Ocak'ta The Sermons of Mr. Yorick 3 ve 4 yayımlanır. Haziran'da Stern İngiltere'ye döner. 1767. Ocak'ta Tristram Shandy 9 yayımlanır. Stern Elizabeth Draper'la tanışır. 23 yaşındaki Elizabeth Draper Nisan ayında Hindistan'daki kocasının yanına gitmek üzere İngiltere'den ayrılacaktır. Nisan'dan Kasım'a kadar The Journal to Liza'ya, Eliza'ya günce yazar. 1768. Şubat ayında A Sentimental Journey Through France and Italy, Fransa ve İtalya'da duygulu bir yolculuk 1 ve 2 yayımlanır. Bu kitabın Türkçe'de iki çevirisi bulunmaktadır. Fransa ve İtalya'da Hissi Seyahat çeviren Ali Kami Akyüz, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1945. Duygu Yolculuğu çeviren Nihal Yeynobalı, Ayrıntı Yayınları İstanbul 1999. 18 Mart günü Stern, Bond Street'teki ikametgahında 54 yaşında ölür. 24 Mart'ta Londra'da Hanover Square'deki St. George Kilisesi mezarlığına gömülür. 4 gün sonra Cambridge Üniversitesi anatomi profesörlerinden Charles Colligan'ın uygulamalı dersinde kullanılmak üzere getirilmiş olan kadavra Stern'e ait olduğu anlaşılarak mezarına geri götürülür. 1769, Haziran'da Sermons by the Late Reverend Mr. Stern, merhum rahip Bay Stern'in vaazları 5 ve 7 Lydia Stern tarafından yayımlanır. 1904, The Journal to Eliza ilk kez Wilbur L. Cross tarafından 12 ciltlik The Works and Life of Lawrence Stern, Lawrence Stern'in yapıtları ve yaşamı içinde yayımlanır. 1969, 8 Haziran günü Stern'in kemikleri Coxwold Kilisesi'nin bahçesine taşınır. Tristram Shandy, beyefendinin hayatı ve görüşleri. Grekçe deyiş dipnotu. İnsanın aklını karıştıran nesneler değil, nesnelere ilişkin yargılardır biçiminde çevrilebilecek olan bu Grekçe deyiş, Stoacı filozoflardan Epiktetos'un i.s.yak.55-yak.135 el kitabındandır. Birinci kitap 1760. Çok saygıdeğer Bay Pitt'e. 1. Bay Pitt. William Pitt 1708-1778 1759'da Zaferler Yılı 7 yıl savaşlarındaki önderliği nedeniyle çok popülerdi. Stern bu ithafı yalnızca Tristram Shandy'nin ilk baskısı kısa zamanda tükenip popüler bir başarı kazanması üzerine yapılan ilk Londra baskısına, kitabın ikinci baskısını almıştır. İki farklı versiyonu olan ithaf burada düzeltilmiş biçimiyle yer almaktadır. 2. Ülkenin ücra bir köşesinde Stern, Tristram Shandy'yi Sutton-on-the-Forest köyünden 8 mil uzaktaki York kentine taşındıktan kısa bir süre sonra yazmaya başlamıştı. Efendim, hiçbir zavallı ithaf yazarı yazdığı ithaf konusunda benim kadar umutsuz olmamıştır. Zira bu ithaf ülkenin ücra bir köşesinde Stern, Tristram Shandy'yi Sutton-on-the-Forest köyünden 8 mil uzaktaki York kentine taşındıktan kısa bir süre sonra yazmaya başlamıştı. Kötü sağlığa ve yaşamın daha bin türlü belasına karşı sürekli ama neşeyle savaş vermekte olduğum sazdamlı münzevi bir evde yazılmaktadır. Çünkü insan her gülümsediğinde, hele hele de güldüğünde, hayatın bu kesitine bir şeyler kattığından eminim. Sizden efendim bu kitabı alarak, yok, hayır, himayelerinize değil, kendi kendini himaye edebilmelidir. Sayfiyeye giderken yanınızda götürmenizi, onu şereflendirmenizi naçizane rica ediyorum. Ve eğer orada sizi gülümsettiğini duyar ya da bir anlık acınızı unutturduğunu düşleyebilirsem, kendimi bir nazır kadar mutlu hissedeceğim, belki de şimdiye kadar okuduğum ya da duyduğum herhangi birinden bir kişi hariç çok daha mutlu. Bendeniz Yüce Efendim, zat-ı âlileriniz için daha da önemlisi, bendeniz iyi efendim, duacınız ve en naçiz kulunuz. Yazar. 1. Bölüm. Keşke babam ya da annem, daha doğrusu eşit oranda sorumlu olduklarına göre, her ikisi de beni peydahlamaya kalkıştıklarında ne halt ettikleri üzerinde biraz olsun kafa yormuş olsalardı, eğer o sırada yapmakta oldukları şeyin nelere yol açabileceğini gereğince dikkate alsalardı, sorunun yalnızca akıl sahibi bir varlık üretmek olmadığını, aynı zamanda mutlu bir biçime ve ısıya sahip bir beden yaratmak, vücudunun mutlu gelişimi ve ısısını, belki dehasını ve hatta zekasının kalıbını belirlemek olduğunu ve zaten tersi mümkün mü? Peydahlamakta olduklarının kendisinin ve ailesinin alın yazısının o sırada ağır basan salgı, Orta Çağ Avrupa'sında geçerli olan kadim fizyoloji uyarınca salgınların kan, balgam, sarı safra ve kara safra olmak üzere dörde ayrıldığı, ideal insanda her dört salgının eşit oranda bulunduğu görüşü egemendi. Salgılardan birinin başat olması halinde kişi sıcakkanlı, ağır tabiatlı, asabi ya da melankolik mizaçlı olmaktaydı. Ve mizaçlarınca yönlendirilecek olduğunu, eğer bütün bunları ölçüp bilseler ve ona göre davransalardı, ben şimdi okurun karşısında muhtemelen görmekte olduğundan farklı bir kişilik olarak dünyadaki yerimi almış bulunacaktım. Buna gerçekten inanıyorum. İnanın bana ey ahali, bu hiç de çoğunuzun sandığı gibi önemsiz bir ayrıntı değil. Herhalde hepiniz yaşamın özünün, eskilerde üç tür ruh bulunduğu düşünülürdü. Hayvani, hayati ve nebati. 18. yüzyıla gelindiğinde bunlar tek bir öze, hayvani öze indirgendi. Stern'in pek çok konuda başvurduğu Ephraim Chambers'in Cyclopedia of an Universal Dictionary of Arts and Sciences 2. baskı 1738 Cyclopedia ya da Evrensel Sanatlar ve Bilimler Sözlüğü adlı yapıtında özün insan fizyolojisi üzerindeki etkisi kuşkucu bir yaklaşımla ele alınır ve hayvan bedenlerinde bulunan ve kasları, duyguları ve benzeri harekete geçirme hassasiyetine sahip ince, narin bir usere ya da salgı olarak tanımlandıktan sonra anatomi uzmanlarının özün doğası konusunda çelişkili görüşleri olduğu ancak henüz var olduğunun bile kesinlikle kanıtlanamadığı söylenir. Babadan oğula nasıl aktarıldığını vesaire vesaire. Bunun gibi daha pek çok şeyi duymuşsunuzdur. Sizi temin ederim, insanoğlunun aklının ya da akılsızlığının, yeryüzündeki başarısının veya başarısızlıklarının 1/10'u bu özün hal ve gidişatını yönelttiğiniz yol ve yordamlara bağlıdır. Ona bir kez yol verdiniz mi de bu yol ister doğru olsun ister yanlış hiç fark etmez. Alır başını teker meker yuvarlanır gider, aynı izlerin üzerinden tekrar tekrar geçerek kendine bahçedeki bir patika gibi düz ve düzgün bir yol açar. Bir kez bu yola ayakları alıştı mı da bazen şeytanın kendisi bile onu yolundan alıkoyamaz. Söylesene cancağızım dedi annem. Saati kurmayı unutmadın ya. Aman ti diye ünledi babam. Sesini fazla yükseltmemeye özen göstererek, dünya yaratılalı beri hiçbir kadının böylesine budalaca bir soruyla bir erkeğin sözünü kestiği görülmüş müdür? Neymiş, ne diyormuş babanız? Hiç. 2. bölüm. Bakın, aslında bence bu soruda bir şey yok. Ne kötü ne iyi. Şöyle söyleyeyim. Efendim, soru en azından çok zamansız bir soruydu. Çünkü görevi homunculus'a küçük adam, adamcık. Latince homo sözcüğünden türetilmiştir. Stern, İlk mikroskopçuların spermatozayı incelerken içinde gördüklerine inandıkları minyatür insan silüetine gönderme yapmaktadır. Eşlik etmek, onunla el ele gitmek ve onu beklendiği yere emniyet içinde ulaştırmak olan yaşam özünü ürküttü ve kaçırdı. Homunculus, efendim, her ne kadar bu hafif meşrep çağda çılgın ve ön yargılı gözlere her ne kadar aşağılık ve gülünç görünmekteyse de, bilimsel araştırmanın akıl gözüyle bakıldığında herkesçe kabul edilir ki, belli haklarla donatılmış ve korunmaya alınmış bir varlıktır. En küçümen filozoflar bile, sırası gelmişken söyleyeyim, en kapsamlı kavrayış onlardadır. Sorgulamaları ruhlarına aykırı gelişmiş olduğundan bize homunculus'un aynı el tarafından, aynı doğal yoldan yaratıldığını, bizimle aynı hareket gücüne ve yeteneklere sahip olduğunu tartışma götürmez biçimde göstermişlerdir. Onun da bizim gibi deri, saç, yağ, et, atar ve toplar damarlar, lif, sinir, kıkırdak, kemik, ilik, beyin, salgı bezleri, cinsel organlar gibi aynı organ ve eklemlerden oluştuğunu, bizler kadar hareketli ve bizlere kelimenin her anlamında İngiltere Adliye Nazırı kadar benzer ve eş bir yaratık olduğunu göstermişlerdir. Ona iyilik edilebilir, ona kötülük edilebilir, o haklarını talep edebilir. Kısacası insanlığın tüm idrak ve hukukuna, yani Tully, Pufendorf'a, Marcus Tullius Cicero, İsa'dan önce 106-43, De Re Publica, Yasalar ve benzeri yapıtlarının yazarıdır. Samuel Pufendorf, 1632-1694, De Jur Naturae et Gentium, 1672 yazarıdır. Her ikisi de tabii hukuk akımını etkilemiş kişiler olarak bilinirler. Ya da öteki ahlak yazarlarımızın en iyileri bu durum ve ilişkiden her ne anlaşılmasına izin veriyorlarsa onlara sahiptir. Şimdi sevgili efendim, ya onun başına bu yapayalnız yolculuğu sırasında bir kaza geldiyse, ya da bir kaza gelir korkusuyla, bu denli genç bir gezgin için çok doğal, benim küçük beyefendim, bedbaht, bitkin bir halde yolculuğunun sonuna vardıysa, kas gücü ve erkekliği ip gibi incelmiş, canlılığının özü anlatılamayacak denli tarumar ve zavallının altüst olmuş sinirleri ani kasılmalara ya da bir dizi kasvetli düş ve hayalin pençesine düşmüşse, o uzun, upuzun 9 ay boyunca, daha sonra hiçbir hekim ya da filozof hünerince tam olarak onarılamayacak binlerce beden ve ruh zayıflığı için atılan bu temeli düşünmek bile beni tir tir titretiyor. 3. Bölüm. Aşağıda anlatacağım öyküyü amcam Bay Toby Shandy'ye borçluyum. Mükemmel bir doğa filozofu, 17. yüzyılda deneysel bilimin gelişmesi sonucu astronomi, fizik ve kimyanın yanı sıra biyolojiyi de içeren bir doğa felsefesi kavramı ortaya atılmıştır. Olan ve en basit sorunlar üzerinde bile uzun uzadıya düşünüp mantık yürüten babam, ona sık sık ve altını çizerek başıma gelen felaketten söz etmiş ama özellikle de amcam Toby'nin de çok iyi anımsadığı gibi benim şapkamı giyiş tarzımda izah edilemez bir çarpıklık, kendi deyimidir, gözlemlediğini, bunu hangi ilkelere dayanarak yaptığımı görebildiğini, yaşlı beyefendi başını sallayarak ve serzenişten çok hüzün yüklü bir sesle sürdürmüş sözlerini. Yüreğinin kendisini ta başından beri uyardığını, şimdi bunun ve benimle ilgili daha binlerce gözleminin doğrulandığını, benim başkalarının oğulları gibi düşünmenin ve davranmamın hiçbir zaman mümkün olamayacağını söylemiş ama heyhat diye devam eden babam başını bir kez daha sallayıp yanağından aşağı süzülmekte olan gözyaşını silerek, benim Tristram'ım, felaketi daha bu dünyaya gelmezden 9 ay önce başladı demiş. Yakınında oturmakta olan annem başını kaldırıp ona bakmış ama o babamın ne demek istediğini mümkünü yok bilemezdi. Oysa bu konuda sık sık bilgilendirilmiş olan amcam Bay Toby Shandy onun ne demek istediğini pek güzel anlamış. 4. Bölüm. Bu dünyada pek çok iyi insan gibi kendinizle ilgili her konuda tüm sırlarınızı baştan sona onlara anlatmazsanız size küsen pek çok okur ve bir o kadar da okumaz olduğunu biliyorum. Salt onları kırmamak ve bir de yaşayan hiçbir kulu düş kırıklığına uğratmayı istememek gibi bir özelliğim olduğu için daha şimdiden bu kadar ayrıntıya girmiş bulunuyorum. Hayatım ve görüşlerim bu dünyada bir hayli gürültü koparacağına göre ve eğer doğru tahmin etmekteysem, rütbe, meslek ve ünvanları ne olursa olsun herkesi avcunun içine alabileceğine ve Pilgrim's Progress'ten John Bunyan'ın Pilgrim's Progress, İnanlının Yolculuğu, Yeruşalim Yolculuğu, Türkçesi Bünyamin Candemir, Doyuran Matbaası, İstanbul 1987 adlı yapıtı 18. yüzyıl boyunca en çok okunan kitaplar arasında yer alır. 1760'da en azından 40 baskı yapmış bulunuyordu. Daha az okunmayacağına ve sonunda Montaigne'in Michel de Montaigne 1533-1592 Fransız deneme yazarı. Burada Vergilius'un bazı dizeleri üzerine adlı denemesine Essays 3-5 gönderme yapılmaktadır. Kendi denemelerinin başına gelmesinden korktuğunun başına geleceğine, yani her oturma odasında pencere içlerini süsleyeceğine göre sırası geldikçe herkese az biraz akıl danışmayı gerekli görüyor ve aynı yönde biraz daha ilerlediğim için özür diliyorum. İşte bu nedenle kendi öyküme başladığım biçimde başlamış olmaktan ve onu içindeki her şeyin izini tek tek sürerek başladığım gibi Horace'ın Quantus Horatius Flaccus, İsa'dan önce 65-8, Ars Poetica'nın şiir sanatı yazarı. Tristram burada yanıltıcı bir gönderme yapar çünkü Horatius aslında Homeros'u Troya Savaşı'nı anlatmaya ab ova, yani Helena'nın Leda'sının yumurtasından doğuşundan başladığı için değil, başlamadığı için över. Bu yöntemi tümüyle tasvip etmez ama kendileri epik şiirden ya da trajedyadan, hangisiydi unuttum, söz etmektedirler. Öyle değilse Bay Horace'dan özür dilerim. Yazmaya başladığımı yazarken kendimi ne onun ne de gelmiş geçmiş başka birinin koyduğu kurallarla sınırlayacağım. Öte yandan bu kadar gerilere gitmeyi gereksiz görebilecek olanlara bu bölümün geri kalanını atlayıp okumayı sürdürmelerini öğütleyebilirim. Zira bundan sonrası yalnızca meraklılar ve mütecessisler için yazıldı.